Memleketin ve dünyanın hali hafta içi her sabah Seyir Hali programında. Ben Ali Çağatay, her sabah RSFM'deyim. Sabah kahvenizi yudumlarken, kapıdan çıkarken, aracınıza binerken ve direksiyon başında hep kulağınızda olacağım. Her gün okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz haberlerin neden, niçin ve ne amaçla yapıldığını bilmek istiyorsanız bize kulak verin. Haberlerin kodlarını birlikte çözelim.
Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah saat 7 ile 9 arasında RSFM'de. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
Radyo Sputnik'te Seyir Halindesiniz. İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'nde 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Yepyeni haftaya başlarken bazı olumlu, bazı olumsuz, bazı güzel, bazı güzel olmayan haberler var. Hepsini paylaşmak istiyoruz. Moralinizi bozmadan, haftaya sizi kötü başlatmış olma vesilesi yaratmadan bir şekilde anlatmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. İyi bir müzik seçimimiz var bugün, onu birazdan söyleyeceğim size. Günün en önemli olaylarından bir tanesi devrimci işçi sendikaları DİSK Genel İş Sendikası'nın İstanbul'daki ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde düğümün bir tanesi hafta sonu çözüldü. Maltepe Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. İşçilere giydirilmiş olarak aylık bazda 4700 lira ödeme yapılması konusunda sendikayla belediye anlaştı. Fakat işçiler bir oylama yaptılar, iş yerinde oylama yaptılar. Bu oylamanın sonuçlarının ne olacağını bilemiyoruz ama birazdan konuşacağız. Zaten o zaman biz de sizinle birlikte öğrenmiş olacağız. 525 işçi bu anlaşmaya hayır dedi. 45 ya da 42 dolayında işçi de anlaşmaya evet dedi. İş yerindeki oylamanın sendika açısından bağlayıcılığını konuşacağız. Sendika iş yeri temsilcisinin elbette sendika sözleşmesinde yürütülen sözleşme sürecinde bir ağırlığı yeri var ve misyonu var. O misyonun nasıl sonuçlanacağını, mevzuata göre neler olacağını konuşacağız. Kimle? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bizimle birlikte olacak. Sendika yetkilileriyle de belki yarın konuşabiliriz. Çünkü bugün itibariyle henüz düğümün çözülmüş olduğunu düşünmüyoruz. İş yerinde yapılan oylamada çok yüksek bir oranda bu sözleşmeye hayır kararı çıkmış durumda. Son kararı kimin vereceğini, hakem heyetine mi gidecek yoksa yeni bir uzlaşma süreci mi var, bunu bilmiyoruz. Bunu da öğreneceğiz. Bu arada 4700 lira deyince 4700 lira işçinin giydirilmiş ücreti. Yani ulaşım, yemek, sosyal haklar, giyim, kuşam, aklınıza gelebilecek her şey, ikramiye, fazla mesai gibi şeyleri hepsini aya böldüğümüzde aylık ortalama 4700 lira bir para geçecek işçilerin ellerine. Eğer ilk bakışta çok yüksek bir para gibi geliyorsa öyle düşünmeyin. Neti çok daha düşük. Ama bu arada Kadıköy Belediyesi'nde imzalanan sözleşme 5000 lira civarında, orada da giydirilmiş ücret. Maltepe'deki işçiler de 5000 liranın altında bir ücret istemiyoruz, kabul etmiyoruz dediler. O yüzden oylamada hayır çıktı. Türk lirası bu haftaya yine kayıplarla başlıyor. Geride bıraktığımız hafta Türk lirası tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi durumuna geldi. %6.19'luk değer kaybı var. Bu değer kaybında Amerikan tahvil faizlerinin yükselişi, Amerika'daki enflasyon beklentisinin artmış olması etkili. Fakat bizimle birlikte aynı ligde olduğumuz ülkelerin para birimlerine göre Türk lirası 3 kat daha fazla değer kaybetmiş durumda. Bu da bizim kendi riskimiz olduğunu gösteriyor. Evet, bir uluslararası risk var. Ancak bir de uluslararası riskin dışında bizim kendi ürettiğimiz riskimiz var. Bu riskin adı Berat Albayrak dönüyor mu riski? Bunu da konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir istifa var. İstifa Teoman Sancar partisinden istifa etti, daha doğrusu milletvekilinden değil. Ancak Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili şu ana kadar edindiğim, fakat şu an paylaşamayacağım Henüz teyide muhtaç bazı bilgiler var. O bilgileri önümüzdeki günlerde ancak paylaşabiliriz. Fakat istifa ile ilgili gelişmeleri okuyacağım size. Da anlatmaya çalışacağım ama çok karışık ve deyim yerindeyse nethameli bir istifa olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlasını söyleyecek durumda değiliz. Çünkü somut ve subuta ermiş bilgilerle konuşmak istiyoruz. Meral Akşener'in 28 Şubat'la ilgili bir ses kaydı var. Onu dinleteceğiz. 28 Şubat'ta yapılan, daha doğrusu 28 Şubat evresinde yapılan bir konuşmasından aldığımız kayıt bu. Dinlediğiniz zaman anlayacaksınız ki 28 Şubat'a kimler karşı çıkmış, kimler çıkmamış. Bunu net biçimde göreceğiz. Bugün size Lübnan'dan, Beyrut'tan önemli bir sanatçıdan parçalar getireceğiz. Elias Rahbani söyleyecek. Çok güzel parçalar. Arap hançeresinin o güzel tınılarını hep birlikte dinleyeceğiz. İsterseniz bir gidelim müziğe. Sonra Elias Rahbani bizi bir uyandırsın. Sonra devam edelim. Lübnan'dan Elias Rahbani ya da İlyas Rahbani'den size parçalar dinletiyoruz bugün. İlk parçası Dance of Maria idi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasıyla ilgili birkaç haber paylaşacağım. Şu gördüğünüz Teoman Sancar'ın el yazısıyla yazılmış Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne verilmiş olan istifa dilekçesi, partiden ayrıldığını ifade eden, milletvekilinden değil partiden ayrıldığını ifade eden bir istifa dilekçesi. İstifa dilekçesi aynen şöyle okuyorum, çok kısacık. Üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Hiçbir oluşum veya siyasi partiye geçmek sebebiyle istifa etmiş değilim diyor. Dolayısıyla akıllara ilk gelen Muharrem İnce'nin partisine gidiyor mu iddiası vardı. Bu iddiayı ortadan kaldırıyor kendi ifadesine bakarak. Elbette önümüzdeki günlerde geçer geçmez onu bilemeyiz ama daha önemlisi her şeyin çok yolunda gittiğini gösteren bir kanıt bu. 3 gün önce, sadece 3 gün önce 26 Şubat'ta Teoman Sancar partisine kaydolan bazı kişileri rozet takarken bir törene katılmıştı. O törende rozet takma görüntüleri var. Yani partinin doğal uzun yürüyüşü ile hareket edecek, daha doğrusu birlikte uzun yürüyüşe tanıklık edebilecekleri bir parti üyesi olarak gözükürken 3 gün öncesinde birdenbire böyle bir istifa gelmiş durumda. Daha önemli bir şey göstereceğim. O çok daha anlamlı. Bundan ne kadar önce, yaklaşık bir ay kadar önce Yeni Şafak, Yeni Asır gazetesi şöyle bir manşet atmıştı. CHP'de Vekil Toto, Vekil Toto yani Muharrem İnce'nin partisine ya da diğer partilere gidecek olan, katılacak olan diğer partiler, bu arada Ali Babacan'ın partisine de gitme ihtimali olanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden söyleyelim. Hani sağ sol diye ayırt etmeyin, sadece orası değil. Bu gidecek olan milletvekilleri listesinde Teoman Sancar'ın da adı var. Teoman Sancar bu haberin üzerine şöyle bir tweet atmıştı. Peki bundan benim niye haberim yok? Altına da deli saçması demiş ve ünlem işareti koymuş. Şu anlama geliyor. Bunların hepsi son bir ayda ortaya çıkan durum. 2 gün önce, 3 gün önce partisine katılanlara rozet takmış. Partinin önemli bir üyesi olarak gözüküyor. Daha doğrusu partiye yol arkadaşlığı yapma konusunda uzun bir sürece imza atma konusunda emareler gösterdiği bir dönemde istifa etmiş olması son derece manidar. Dediğimiz gibi var bazı bilgilerimiz ama bu bilgileri paylaşmamız çok doğru olmaz. Birkaç gün sabrederseniz hem ya ortaya çıkacaktır somut bilgiler ya da biz sizinle elimizdeki bilgileri somutlayıp konuşacağız. Ama biraz garip ve tuhaf bir istifa olduğunu söyleyeyim. Daha ötesini söyleyemiyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın biz Çin'den gönderilen 1 milyon doz Sinovac aşısına herhangi bir para ödemedik haberinin ardından çıkan belgeler. Bu belgelerin bir tanesinde şöyle diyor, aynen okuyorum. 29.12.2020 tarihinde fatura numarası ile gelen toplam 1 milyon 340 bin doz aşı var. Bunun için 12 dolar Sağlık Bakanlığı'na fatura edilmiş durumda. Aynen şöyle diyor, gümrük beyannamesine göre 1 milyon doz aşı ücretsiz verilmiştir. Şimdi 1 milyon doz aşı ücretsiz verilmiş ama Sağlık Bakanlığı'na 12 dolardan tanesi fatura edilmiş durumda. Bu paranın kime gittiğini bilmiyoruz. Bu parayı Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Murat Emir'le yarın ya da yarından sonra konuşacağız. Kendisiyle irtibat kurduk. Murat Emir, Cumhuriyet Halk Partisi içinde aşı ve aşı ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip eden bir milletvekili. Bu fatura da keza aynı şekilde bu kanaldan yayılmıştı. Fatura son derece net, açık biçimde gösteriyor. Bedava bağışlanan, hibe yoluyla gelen bir aşı var ama bu aşı devlete 12 dolara tanesi fatura edilmiş durumda. Kimin cebine gitti? Bilmiyoruz. Murat Emir'le konuşacağız. O da şu an net bilgilere sahip değil, bilemeyiz ama bizimle paylaşacaklar. AK Parti'nin yeni bir il başkanı var biliyorsunuz. Osman Nuri Kabaktepe. Bayram Şen Ocağ'ın görevden alınmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan geride bıraktığımız hafta yapılan kongrede Osman Nuri Kabaktepe'yi yeni il başkanı olarak atadığını bildirmişti. Osman Nuri Kabaktepe, hem CV'si ile ilgili bir not paylaşacağım sizinle hem de geçmişiyle ilgili ortaya çıkan bir cemazı ile veli ile ilgili gelişmeler var. Kendisi bir ihale zengini çıktı. Şöyle, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin Esenler Belediyesi'nden 2012-2020 yılları arasında 41.9 milyon liralık ihale aldığı ve bu Ayn adlı şirketi aracılığıyla bu ihaleleri kazandığı ifade ediyor. 41.9 milyon lira. Bu sadece bildiğimiz, bilmediğimiz ihalelerden elbette bahsetmemiz söz konusu olamaz. CV'sinde ilginç bir durum var. Biraz böyle reenkarnatif varoluşçu ya da yeniden doğuşa inanan bir şey de var. Kınamıyoruz ama sadece ibare olarak okuyorum. Böyle ağdalı cümlelerle yazmış. Kendi CV'si kendi kelimeleriyle. Şöyle diyor Osman Nuri Kabaktepe kendisini anlatırken. Kendimi fehmettiğim, parantez içinde, varoluş devinimimin kaçıncı safhası olduğunu bilmediğim ama ikinci veya üçüncü olarak tahmin ettiğim dünyaya gönderilişim, arz mekanının hareketini sayan zamanın insan adlandırmasıyla Hicri 1390 miladi 1970 yılında Fatsa'da Osman Nuri ve Huriye Kabaktepe'nin son mahtumu olarak takdir edildi. Yani doğumunu anlatıyor ve ikinci ya da üçüncü kez dünyaya geldiğini ifade ediyor. Yeniden doğuş, reenkarnasyona inanan bir kişi. İnanabilir insanlar, bu tür şeyleri kınamamak lazım. Herkesin inancına saygı göstermek lazım. Eğer kendisini öyle hissediyorsa, öyle iyi hissediyorsa öyle olmasında hiçbir sakınca yok. Yeter ki sapkın düşünceler olmasın. Bu sapkın sayılmayacak düşünceler arasında yer alıyor. Ahmet Hakan'ın bir yazısı var. AK Parti'nin kongrelerinde halaylar ve sosyal mesafe kuralına uyulmadan yapılan, düzenlenen kongrelerle ilgili bir yazı kaleme almış. Fakat içinde AK Parti geçmiyor. AK Parti geçmeden AK Parti'yi eleştirerek aslında bir anlamda, bakın gördünüz mü ben eleştiride de bulunabiliyorum demişti. Bu yazıyı onun için tuttum, sizin için. Hiçbir şekilde içinde AK Parti geçmeden pandeminin yaygınlaşma sürecinin, bu yaygınlaşmaya yol açan durumun altında yatan sebeplerden bir tanesinde partilerin kongreleri olduğunu söylüyor. Ama bu kongreleri kimlerin yaptığını söylemiyor. AK Parti dışında kongre yapan parti yok. Şu anda sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, bütün derneklerin hepsinin toplu olarak kongreleri ertelenmiş durumda, ileri bir tarihe. Ama AK Parti için serbest, çünkü AK Parti ülkeyi yöneten siyasi hareketin kendisi, herkese var, ona yasak yok. Bülent Ersoy, herkes görmüştür bu haberi ama okuyacağım, hatırlatacağım. Herkesin bir kez daha evet ya tüh tüh diyebileceği bir haber olsun diye. Kendisine yeni bir kürk aldı Bülent Ersoy ve 450 bin lira, yarım milyon liraya yakın. Bu kürk 55 tilkinin kürkünden yapılmış durumda. 55 tilki kurban edilerek ya da öldürülerek Bülent Ersoy'a kürk olmuş durumda. Çok eleştirildi, çok konuşuldu, üzerinde çok duruldu. Kürk de ama yani, ama kürk de kürk, öyle söyleyeyim. Hakikaten böyle görkemli bir havası var. Kürke karşıyız. Hayvanlardan elde edilen her türlü hasılaya karşıyız. Ete karşı mısınız derseniz o kadar değil tabii, onu söylemiyorum. Yani yiyen yiyebilir ama ben mümkün olduğu kadar az yemeye çalışıyorum. Sadece daha fazla hiç yememeye karar verdiğim gün size haber veririm. Elbette vegan ya da vejeteryan ya da vegan olma yolunda bir karar aldığım zaman sizin de haberiniz olur. Şimdi Ermenistan'daki darbeyle ilgili küçük bir haber paylaşacağım. Ermenistan'da biliyorsunuz ordu Başbakan Nikol Paşinyan'a bir muhtıra verdi bir anlamda. Nikol Paşinyan da bunun üzerine Genelkurmay Başkanı'nı görevden almaya karar verdi. Ama Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararını onaylamadı. Ne demek bu? Şu demek, orada iki klik çatışıyor. Nikol Paşinyan hafif böyle batıya doğru ufaktan göz kırpan bir başbakan kimliğinde. Ama orada Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı Rusya yanlısı bir görüşe sahip oldukları için ikisi bir araya gelince Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı görevden alamadı. Fakat Ermenistan'da durum son derece gergin. Her gün sokaklarda eylemler var. Pasif direnişlerde dahil olmak üzere pek çok şey yapılıyor. Bir tartışma var. O tartışmadan sizi haberdar edip sonra başka haberlere geçeceğiz. Tartışma, İstanbul Boğazı donabilir. Tıpkı 1929'da olduğu gibi, 1929'da İstanbul Boğazı böyle donmuştu. Buna ilişkin fotoğraflar var. Bu fotoğraflarda hatta boğazı buzlar üzerinden yürüyerek karşıya geçen insanların görüntüleri de vardı. O yok şu anda elimizde ama bununla idare edin. Böyle bir görüntü var. Aynı görüntünün tekrarlanacağını, yenileneceğini öne süren bir bilim insanı var. Böyle bir şey olmaz diyen bir başka bilim insanı var. İkisini de okuyacağım, sonra geçeceğiz. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar, 2022, 2023 ve 2024'te mini bir soğumaya girileceğini söylemiş. Profesör Doğan Yaşar, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz. İstanbul Boğazı'ndan karşıdan karşıya yürüyerek geçilecektir. En son 1929'da geçildi. 2-3 yıla kadar tekrar bekliyorum dedi. Bir buzul dönemi bekliyor. Buna mukabil bir başka öğretim üyesi, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz da herhangi bir şekilde İstanbul Boğazı'nın donması söz konusu değil dedi. Kurnaz İstanbul Boğazı'nın donacağı iddiasını mantık dışı olarak niteledi. İki görüş, ikisi de bilim insanı. İki tane ayrı haber, birbirini tamamen yalanlayan, zıtlayan iki haber. İkisini de paylaşıyorum. Ben aradan çekiliyorum. Hangisinin doğru olduğunu bilemem. Bizim işimiz değil ama İstanbul Boğazı'nın gelecek sene ve sonraki sene, bir sonraki sene 3 yıl boyunca, 3 yıl içinde donabileceğini söyleyen bir öğretim üyesi var. Buna mukabil bu iddiayı, deyim yerindeyse, saçma diye niteleyen, öyle demiyor ama o anlama gelen bir açıklaması var. O sebeple ben de o kelimeyi biraz zorlayarak, yukarıya doğru çekerek saçma demek zorunda kaldım. Ama mantık dışı diyor, mantık dışı demek zaten saçma demektir. Türk lirası ile ilgili haberleri konuşacağız. Amerika'da enflasyon endişeleriyle tahvil faizlerinin artışı, gelinen ve gelişen ülke para birimlerinde bu hafta değer kayıpları sürüyor. Şu anda da devam ediyor, bu hafta da aynı şekilde. Bir kura bakabilir misiniz arkadaşlar, rica etsem? Haftaya 7 liranın altında başlayan dolar TL kuru hafta sonuna girerken 7.48 seviyelerini görürken Türk lirası dünya genelinde değer kaybında haftayı ilk sırada kapatan para birimi oldu. 19-26 Şubat tarihleri arasında Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı %6.19 oldu. Değer kaybında ikinci sırayı %2.24'lük oranla Meksika pesosu aldı. %2.21'lik kayıpla Brezilya reali üçüncü olurken Güney Kore vonu da %1.56'lık kayıpla dördüncü sırada yer aldı. 7.40 şu anda, peki. 7.40 tabii, piyasa açıldıktan sonra, şu anda sığ piyasadayız. Piyasa açıldıktan sonra göreceğiz. O zaman yukarıya doğru gidişinin sürüp sürmeyeceğini anlayacağız. Bu Türk lirası haberini şunun için paylaşıyorum. İçeriden yorum yapan pek çok analistler bu etkinin tamamen uluslararası piyasalardan kaynaklandığını, Amerikan tahvil faizleriyle ilgili olduğunu söylüyorlar ama arada 3 kat fark var. Yani en yakın takipçimiz Brezilya realine 3 kat tur bindirmiş durumdayız. Bu elbette Türk lirasının kendi iç koşullarından, Türkiye'nin iç koşullarından kaynaklanan bir durumu olarak kendini gösteriyor ama Türk televizyonlarında, radyolarında, medyasında bunu bu açıklıkta söylemek çok fazla mümkün değil. Ya da mümkün ama söyleyen yok. Ama biz söylüyoruz. Bu bildiğimiz Türk lirasındaki değer kaybı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hem AK Parti Kongresi'nde hem ondan öncesinde kabine toplantısı sonrasında defaatle Berat Albayrak değerli, mümtaz ve çok iyi, işini çok iyi yapan bir bakandı, bir kişiydi. Kendisini takdir ediyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yaptıklarını takdirle anıyoruz. Sonraki görevinde de çok başarılı olmuştur gibi. Tamamen bir itibar iadesine dönük konuşması vardı. Bu konuşmadan sonra dolar 6.90 idi. 6.90'dan 7.48'e kadar geldi. Bugün de yükselişini sürdürecek. Şimdi bu koroya Lütfi Elvan da katıldı maalesef. Lütfi Elvan'a biliyorsunuz bir kredi açmıştık. Bu krediyi neden açtığımızı da biliyorsunuz. Ne demiştim ben? Berat Albayrak'ı desteklemiyorsunuz. Lütfi Elvan'ı neden destekliyorsunuz diyenler vardı izleyicilerden. Ben de şunu demiştim. Daha kötüsü olamaz diye destekliyorum. Şimdi daha kötüsü olabileceğini anlıyoruz ki bugün Lütfi Elvan'ın bu demecinden onu çıkarsayabiliriz. Şöyle diyor Lütfi Elvan. Son günlerde döviz rezervleri üzerinden eski Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak aleyhinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yürütülen haksız ve seviyesiz söylemleri şiddetle kınıyorum. 2020 pandemi koşulları içinde küresel piyasalardaki olağan dışı dalgalanmaların zorunlu kıldığı ortamda finansal istikrar hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen döviz rezervi işlemlerini maksadı dışında çarpıtarak seviyesiz bir siyaset malzemesine dönüştürülmesi kabul edilemez diyor. İmza Lütfi Elvan. Bunu tabii sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil pek çok kimse dile getirdi. Biz de dile getiriyoruz. O zaman biz de bu açıklamanın hedefindeyiz. Bir defa bu koroya katılmasını esefle kınıyorum Lütfi Elvan'ın. İşi buraya getirmemesi lazımdı. Sessiz kaldığı takdirde kimse ona neden konuşmuyorsun demez. Ama konuştuğunuz zaman o konuşma sizi bağlar. Size tanınmış bir kredi var. Bu krediyi kullanıyorsunuz. Şu anda tüketiyorsunuz. Kötü bir noktaya doğru çekiyorsunuz. Eğer aynı şeyi yarın öbür gün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan da duyarsak tamam geçmiş olsun. Bu yeni ekonomi yönetiminin de aslında aynı tas aynı hamam ya da aynı yolun yolcusu olduğunu söylemek durumunda kalacağız. Bununla ilgili bir küçük mecaz yapmıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şarap mecazı. Ne demişti degüstatör? İlk şarabı içmişti. İkinci şarabı işaret etmişti. En iyi şarap bu demişti. Bu ondan iyi demişti. Neden demişlerdi? Diğerini tatmadınız. Bundan daha kötüsü olamaz demişti. Ben de bundan daha kötüsü olamaz diye yeni ekonomi yönetimini onaylıyordum, olumluyordum. Bugünden sonra bu olumlamamı geri çekiyorum, çekince koyuyorum. Yeni ekonomi yönetimi de aynı yolun yolcusu olarak yoluna devam etmek istiyor. Berat Albayrak'ı savunmak size düşmedi. Zaten yeterince kişi AK Parti'nin içinden dışından, sağdan soldan, partilerden, derneklerden, sivil toplum örgütlerinden AK Parti'ye yandaş olan pek çok kesimden gelen destek mesajları vardı. Sizin ayrıca destek mesajı yayınlamanıza hiç gerek yoktu. Kredinizi sıfırlıyorsunuz Sayın Lütfi Elvan. Bu da size armağanımız olsun. Gösteriyorum. YouTube kaydı açanlar görebilirler. Lütfen baksınlar. Türk Lirası'nın son bir haftada geldiği durum. Türk Lirası şu anda en altta, sağda en uzun kırmızı çubukla gösterilen para birimi. En fazla değer kaybeden para birimi. Bizim üstümüzde hangi para birimlerinin olduğunu sayacağım. Yukarıya doğru geldiğimizde anlayacaksınız ki aslında bir hayli sorunumuz var. Bizden sonra Güney Afrika randı var. Onun üzerinde Meksika pezosu var, Brezilya reali var, Rus rublesi var, Şili pezosu var, Kolombiya pezosu var, Çek koronası, Singapur doları, Macar forinti ve Tayland bahtı var. Ondan sonra diğer para birimleri daha az değer kaybetmiş durumda. Şu anda Güney Kore vonu da bu kervana eşlik etti. Bu veri son 3 günü kapsamıyor, 3 günün öncesine ait. Dolayısıyla Güney Kore vonu da bizim yanımıza doğru geliyor. Ama bütün gelişmelerin altında, kökeninde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın isminin zikretilmesinin yattığını tek başına büyük bir faktör olarak. Faktörün %70'i Berat Albayrak, %30'u da diğer unsurlar. Diğer unsurları hepiniz tahmin edebiliyorsunuz. Timothy Ash, uluslararası bir trader ve bankacı kendisi, bir dönem adı Merkez Bankası danışmanlığına da geçmişti. Türkiye ekonomisini çok yakından takip ediyor. Biraz mesafeli bakmak lazım yaptığı araştırmalara ve demeçlerine. Çünkü o da kendini oynuyor. Kendini oynadığı için her zaman takdirle karşıladığımız beyanlarda bulunmuyor. Ama bu bir anket, Twitter'da bir anket açtı. Ankette sordu. Türk lirası Berat Albayrak geri dönerse ne olur diye. Katılanların %77'si daha kötü olur dediler. Hiç değişmez diyenlerin oranı %4.6. %9'u da daha güçlü hale gelir diyor. Bu %9 AKP camiasından Lütfi Elvan ve arkadaşları tayfasından gelen açıklamalar olsa gerek. AKP orada bir güç birliği oluşturmuş durumda. %9.1 daha güçlü bir Türk lirası olabilir diyorlar. Buna çocuklar bile inanmaz. Bu kadar basit. Geldik. Bir müzik daha göndereceğiz size. İlyas Rahbani söylüyor Lübnan'dan, I Think of You. Thank you. Lübnan'dan Elias Hana Rahbani'den size parçalar dinletiyoruz. İbrahim Kaya diyor ki Sağlık Bakanı artık Başbakan demeyi bırakmışsınız. Evet, bıraktım çünkü Sağlık Bakanı gidiyor yakında, yolcu. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz o noktada. Hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız hafta önce Sağlık Bakanı özür diledi. Bu AK Parti'nin kongreleri dolayısıyla, sosyal mesafe dolayısıyla, bir de Profesör Doktor, affedersiniz, Emin Saraç'ın cenaze töreninde de keza sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını, kendisinin de o sosyal mesafe kurallarının ihlal edileceğini öngöremediğini ifade etmişti. Ki böyle bir şey olamaz yani, öngörememek diye bir şey olabilir mi? Cenaze törenindesiniz, herkesi ya sıraya çekeceksiniz, hocaya söyleyeceksiniz, herkes 1 metre 80 santim mesafeye geçsin diyeceksiniz, o zaman salona kimse ya da cami avlusuna kimse sığamayacak. Bu da Cumhurbaşkanı'nın önem verdiği bir kişinin cenaze töreninde biraz tuhaf kaçacaktı. O yüzden bir şey söyleyemedi. Kendisini anlıyoruz. Böylesi bir durumda müdahale etmesi zaten söz konusu olamazdı. Orada büyük bir şey vardı. Yani farklı bir ortam var. O farklı ortamdan dolayı Cumhurbaşkanı'nın ancak müdahale etmesi halinde sosyal mesafeye uyulabilirdi. Sağlık Bakanı'nın üzerine düşen bir şey değil ama sordular Sağlık Bakanı'na. O da özür diliyorum dedi. Ben bunu öngöremedim dedi. Sonra Milli Eğitim Bakanı özür diledi. Dün biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı da neden özür diledi? Okulları 1 Mart'ta açacaktı. Bugün açması gerekiyordu ama cumartesi günü bir açıklama yaparak dedi ki ben okulları 1 Mart'ta açamıyoruz. Ben demedi, açamıyoruz dedi. Çünkü kabine toplantısı var. Kabine toplantısından sonra açıklama yapılacak dedi. Bu da önümüzdeki günlerde, yarından sonra okulların açılışıyla ilgili karar gelecek. O da özür diledi. Sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Bakdemirli var, bekliyorum. Bugüne de yarın özür diler. Yani kaçırılmaz olarak özür dileyebilir. Çünkü o da, birazdan okuyacağım, GDO'lu yem ithaline izin vermiş durumda. Şu anda Tarım Bakanlığı'nın son dönemde aldığı önemli kararlardan bir tanesi. Bu karar çok büyük tepkiye yol açmış durumda. Yarın öbür gün onu çağırıp nasıl, ne yaptın Bekir diyebilir. Bekir de çok özür dilerim Sayın Cumhurbaşkanım demek zorunda kalabilir. Geriye bir turizm bakanı kalıyor. O da Hollywood yıldızlarını getirdi hatırlarsanız. Hollywood yıldızlarının altından ne çıkacağını bilmiyorum. Ben baktım, bir küçük araştırma yaptım. Altında öyle göründüğü kadar şey değil. Yani Türkiye'ye olan ilginin artması gibi bir şey yok. Öyle bir sebep yok. Bambaşka bir faktör yatıyor. O da o sebeple özür dilemek zorunda kalabilir. Zaten diğer bakanların özür dilemesine gerek yok. Ötekiler aileden. O yüzden bu dördü özür diledikten sonra ufak ufak gidebilirler. Bir de istifa eder diyorlar. Buraya yazıyorum. Hiçbir bakan istifa edemez. Hiçbir bakan istifa edemez. Ancak ve ancak azledilirler. Görevden aflarını talep ederek bir şeyde bulunabilirler. Maruzatta bulunabilirler. Öylesi bir ortamdayız. Hiçbir bakan kendi iradesiyle istifa edemez. Türk filmlerinde bir replik var ya, ya benimsin ya toprağım. İş o noktada, asla bırakamazlar. Öylesi bir hakları yok. Asgari ücretle ilgili birazdan Maltepe Belediyesi ile sözleşmeyi konuştuğumuzda tekrar gündeme getireceğiz ama son attığım tweetlerden bir tanesinde şöyle demiştim. Asgari ücret 2825 lira, açlık sınırı 2718 lira, aradaki fark 107 lira, bozdur bozdur harca. Şu anda açlık sınırı asgari ücretin 100 lira üzerinde, 107 lira üzerinde, herkesin açlık sınırında dolaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü çalışanların %60'a yakını asgari ücretle istihdam ediliyor. Bu da %60'ının bu şekilde açlık sınırının biraz altında, bir tık altında gezindiğini söylüyor. Birkaç ay sonra, ayın 3'ünde biliyorsunuz enflasyon açıklanacak ve enflasyon %14.97'den Anadolu Ajansı Finans Masası'nın yaptığı ankete göre %15.45'e çıkacak. Giderek yükseliyor. O zaman bu 107 lirada kalmayacak elde avuçta. Asgari ücrette açlık sınırı eşitlenmiş olacak. Türkiye'de insanlar artık daha az evleniyor ve daha az boşanıyor aynı zamanda. Şimdi daha az evlenmelerinin sebebi hayata olan bakış açısı. Geçtiğimiz günlerde vermişti bu haberi. TÜİK verilerine göre 2020'de 487.270 evlilik olayı gerçekleşti. Bu sayı bir önceki yıl 2019'da 542.000'di. Yaklaşık 70.000'lik bir fark var. Boşananların sayısında da bir azalma var. Daha az kişi boşalıyor çünkü insanlar hiçbir riski göze alamıyorlar. Böyle idare edelim. Olsun, kavga da ederiz. Biz şey değil miyiz, birbirimizi seviyoruz aynı zamanda diye. Öyle kavgalı gürültülü ortamlarla, arkadaş şeylerle, ev ilişkileriyle, aile ilişkileriyle idare etmek durumunda kalıyorlar. Covid-19 aşısıyla ilgili Uğur Şahin'den, Profesör Doktor Uğur Şahin, BioNTech'in sahibi aynı zamanda bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin dönüş için bir tarih verdi. Tarih şu, şöyle diyor. Der Spiegel dergisine ve Bild gazetesine konuşmuş. Aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı başında gerçekleşeceğini söyledi. Şimdi bu açıklamayı duyunca hemen paçaları sıvamayın sakın. Çünkü şöyle, şuna işaret ediyor. Diyor ki önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19'un kontrol altına alınması virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor. Mutasyonların vaka can kaybı sayılarının hızlı şekilde artırdığını belirten Uğur Şahin, bu durumdan endişeleniyorum. Görünen o ki yeni mutasyonlar sebebiyle Covid-19 salgın aşıyla sürü bağışıklığı sağlanmadan yeni bir ivme kazanacak. Aşının bağışıklık oluşturmasına kalmadan, daha doğrusu o aşamaya gelmeden yeni bir ivme kazanabileceğini söylüyor. Son cümlesi şöyle, mutasyonlu Covid-19 sebebiyle iki doz aşı olanların gelecek yıl üçüncü bir aşıya ihtiyaçları olacağını söylüyor. Tıpkı grip aşısı gibi neredeyse her yıl yaptırmamız gereken bir aşıdan bahsediyor. Toplumda bağışıklığı sürekli hale getirmemiz virüsle mücadelede önemli. Büyük bir olasılıkla karşımıza çıkabilecek mutasyonlara karşı her iki yılda bir aşıyı tekrar etmek gerekecek. Grip aşısındaki durum Covid-19 için de geçerli olacak. Bu artık bizim yeni normalimiz haline geliyor. İki şey söylüyor. Bir, yeni normale döneceğiz Mayıs ya da Haziran ayında. Ama bu sadece bu dönemin normallerinden farklı bir normale döneceğiz. Ne demek bu? Eve bu kadar çok kapanmayacağız. Sosyal mesafeye yine dikkat edeceğiz. Maskeyi yine kullanacağız. Yine dezenfektan kullanacağız ama daha az içeride mahpus bir hayatı yaşayacağız. Ayrıca mutasyonlar gelirse bu dediğim de havada kalır diyor. Mutasyon ortaya çıkarsa o zaman yeni bir ivme kazanacağı için tekrar kapanabiliriz. Aşının da hayatımızın bir parçası haline geleceğini söylüyor. İki yılda bir grip aşısı gibi aşı yaptırmak zorunda kalacağımızı ifade ediyor. Kanal İstanbul'la ilgili bu Ekrem İmamoğlu'nun bir ses kaydı vardı. Onu bulabilirsen hani İstanbul birden büyüktür. Onu birazdan dinleteceğim. Önce bir haberi okuyorum size. Daha doğrusu haberi anlatacağım size. Ali Tigrel'in bir makalesi var. Cumartesi günü okudum. Çok güzel, upuzun yazılmış bir makale. İçinde Lozan var, Montre var, Boğazlar var, her şey var. Karadeniz var ve çok şey var. Şunu söylüyor Ali Tigrel kim? Ali Tigrel eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı. Babası ya da dedesi Zülfü Tigrel'di. Atatürk döneminin önemli bürokratlarından bir tanesi. Kanal İstanbul'la ilgili bir yazı kaleme almış. Yazının sonuç bölümünü okuyacağım sadece size. Upuzun, çok uzun, 8-10 sayfalık bir yazı. Sonuç bölümü 1/4 sayfa büyüklüğünde okuyorum. Sonra üzerinde konuşacağız, sonra da Ekrem İmamoğlu'nun sesini dinleyeceğiz. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, Kanal İstanbul projesinin hiçbir fizibilitesi yoktur. Bunu söyleyen Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı, çok önemli bir bürokrattı, severim kendisini. Proje ekonomik, ekolojik, lojistik, askeri ve hukuki açılardan son derece sakıncalıdır. Ülkemiz çok sayıda siyasi, ekonomik ve sosyal sorunla karşı karşıyayken, boşlukla boğuşurken, çoğu yeni borçlanmalarla sağlanacak kaynakların dar bir kesime rant sağlamaktan başka hiçbir işe yaramayacak böylesine çılgın bir projeye tahsis edilmek istenmesi gerçekten kaygı vericidir. Bu projeye tahsisi düşünülen kaynakların küçük bir yüzdesiyle bile ekonomimize rekabet gücü kazandıracak, üretimi ve ihracatımızı canlandırarak işsizliğe çare bulacak çok sayıda proje hayata geçirilebilir. İstanbul'u 2035-2045 yılları arasında olması beklenen büyük depremi hazırlamak için gerekli yatırımlar da bu projenin tahmini maliyetinin küçük bir yüzdesiyle gerçekleştirilebilir. 3. Aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıran bu proje kabul edilebilir değildir. Sosyolojik etkileri çok güçlü olacak, bölgede yerinden edilmeleri yol açacak, halkın yaşam kalitesini ve ekonomisini derinden sarsacak, yaşam ve su hakkını elinden alacak bu proje bir yıkım projesidir ve anayasamızın 56. maddesine de aykırıdır. Kanal İstanbul projesine haklı olarak karşı çıkan kuruluşları, bilim adamlarını ve düşünürleri eleştirirken onlar bu işten ne anlar şeklinde küçümseyici ifadelerin kullanılmasını ise devlet ciddiyetiyle bağdaştıramıyorum. Böyle bir yaklaşım hiçbir demokratik ülkede olmaz, olamaz. Son olarak vurgulamak istediğim kritik husussa şudur. Bu ülkeyi yönetenlerin Montreux Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini, ülkemize ne avantajlar sağladığını iyice değerlendirmeden sözleşmenin değiştirilmesine ve hatta feshine kadar gidecek bir aşamayı tetikleyebileceklerini buradan uyarıyorum demiş Ali Tigrel, eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı. Bir bakabilir misiniz? Zülfü Tigrel, Ali Tigrel'in babası mı dedesi mi, bir de o görevini rica ediyorum. Şimdi dinleyebilir miyiz Ekrem İmamoğlu'nu? Bir dinleyelim. Ekrem İmamoğlu'nun son yıllarda verdiği en önemli, son yılları demeyeyim, son zamanlardaki en önemli demeçlerinden bir tanesi, bir teaser olarak kullanılabilecek söz geliyor.
Gündem değiştirme çabası, inadına diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var ortada. Gara'da şehitlerimiz oldu. Birilerinin müjde açıklaması, daha sonrası niçin başarısız olduk açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında cevabı verilmedi. Kesinlikle ve kesinlikle insanların bugünlerde yaşadığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası. Ben buna alet olmayacağım. İstanbul'da efendim kanalmış vesaireymiş, başka gündemler yaratmak. Halbuki bugün işte dediğim gibi şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündemler de var. Yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pandemiyle mücadele var. Dolayısıyla bunlar varken beni açıkçası dop dolu, tıka basa dolu kongre sahalarında söylenenler, bu şekilde gündem dışı, gündem dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor. Yani çok çok acı bunları duymak. Bir de üzülüyorum çünkü neredeyse 2 yıl geçmiş bu gündemin üzerinden, hala bunların konuşuluyor olması üzücü. Ama şaşırmıyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz ki 4,5 yıl önceki, 5 yıl önceki konuşmaları birebir tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey beklemem zaten. Şunu da ifade edeyim. İstanbul'un gündemi başka, az önce ifade ettiğim gibi. Ama İstanbul'la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere ben 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul'la inatlaşılmaz. Ha, illa inatlaşacağım diyenlere de açıkçası ben İstanbul burada diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul bir şeyi kanıtlamıştır. İstanbul birden büyüktür nokta.
Evet, tam böyle jeneriklik bir söz. İstanbul birden büyüktür. Böyle sakin, alt perdeden, kibirli olmadan, pekala enaniyete boğulmadan böyle şeyleri ifade etmek mümkün. %100 katılıyoruz. Bu arada Zülfü Tigrel'i öğrendik. Zülfü Tigrel, Ali Tigrel'in babası, Meclis-i Mebusan üyesi. Osmanlı'dan bu yana aynı zamanda bir yüksek yargıç, çok sayıda görevde bulunmuş. Belediye meclis üyelikleri var. Kamuda önemli görevler yapmış bir kişi Zülfü Tigrel. Ali Tigrel de onun oğlu, uzun yıllar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yapmıştı. Kanal İstanbul'la ilgili ne söylüyor Ali Tigrel? Şunu söylüyor. Diyor ki, Montreux anlaşmasını ortadan kaldırabilirsiniz. Montreux ne? Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Karadeniz'e sahildar ülkeler hariç diğer ülkelerin savaş gemileri Karadeniz'de, boğazları geçerek Karadeniz'de en fazla 40 bin gross ton olarak bulunabilir. Yani bu yaklaşık 2 ya da 3 destroyere tekabül ediyor Eğer Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e gemi göndermek istiyorsa savaş gemisi 2 ya da 2,5 destroyer göndermek zorunda. Ya da İngiltere ya da diğer NATO ülkeleri. Bu şunu sağlıyor. Karadeniz'e sahildar ülkelerin güvenliğini sağlıyor. Kime karşı? NATO'ya karşı. Tabii Soğuk Savaş dönemi var. Soğuk Savaş döneminde Montreux'un önemi çok daha ortaya çıktı. Bu sebeple hem Rusya'nın geleceğini güvence altına alan hem Karadeniz'e sahildar ülkelerin geleceğini güvence altına alan bir anlaşmadır. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası arenada ayrıcalıklı bir pozisyona gelmesine sebep olan bir anlaşmadır. Eğer bir kanal yapılırsa bu kanalın Montreux'un delinmesiyle sonuçlanabileceğini ifade ediyor Ali Tigrel. Kanal İstanbul projesini buradan söylüyorum. Net. Bununla ilgili bir çalışmam da var. Çalışmam derken yani oturup böyle bilimsel makale yazmadım elbette ama üzerinde biraz çalıştım. Kanal İstanbul bir Amerikan projesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e açılma planının bir parçasıdır. Defalarca gündeme getirilmiştir. 40 yıl önce de gündemdeydi. Bugün de gündemde. Kanal İstanbul'u yaparak Amerika Montreux Sözleşmesi'ni ortadan kaldırmayı ve Karadeniz'i bir Amerikan gölüne çevirmeyi planlıyor. Bütün hikaye bunun üzerine. Buna Rusya sessiz kalamaz, bölge ülkeleri sessiz kalamaz. Bölge ülkelerinin pek çoğunun NATO üyesi olduğunu biliyoruz ama devran değişir ve o devran değiştiği zaman bu bumerang herkesi vurabilir. Merkez Bankası'yla devam edeceğiz. Sonra bir parça dinleteceğim tekrar size. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz ve eski başkan yardımcısı İbrahim Turhan. Durmuş Yılmaz İyi Parti'de siyaset yapıyor. İbrahim Turhan da Gelecek Partisi'nde siyaset yapıyor. Hatırlayacaksınız her ikisini de yayınımızın çeşitli günlerinde mülakata davet etmiştik ve konuşmuşlardı. Durmuş Yılmaz 2 kez, İbrahim Turhan'la 1 kez mülakat yapmıştık. Yine bu konularla ilgili olarak şöyle diyor her ikisi. 128 milyar dolarlık döviz rezervinin kimlere, hangi kurdan ve ne amaçla satıldığının araştırmasını istemiş. Hem İbrahim Turhan hem Durmuş Yılmaz. Durmuş Yılmaz şöyle diyor. Merkez Bankası'nın öncelikle Sayıştay tarafından denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankası'nın normalde yerindelik denetimine tabi olmadığını biliyoruz. Ancak bu kuralın bu durum için geçerli olmadığını ifade ediyor. Sayıştay'ın devreye girerek yerindelik denetimi yapmasını istiyor. Yılmaz şöyle diyor. O dövizler reel sektörde hangi firmalara verildi? Önemli sorular bunlar soruyor. Okuyorum sorularını. O dövizler reel sektörde hangi firmalara verildi? Zombi firmalara mı gitti? Batıklar mı ödendi? Kaçtan, hangi kurdan verildi? Bu mekanizmayı kim, nasıl kurdu? Altında kimlerin imzası var? Bütün bu soruların yanıtlarının ortaya çıkarılması gerekiyor. Para kaybolmadı, el değiştirdi diyorlar. Tabii ki diyor, hırsız çaldığında da el değiştiriyor. Burada el değiştirme nasıl ve kime olmuş? Önemli olan bunun ortaya çıkarılması diyor. Hem İbrahim Turhan hem de Durmuş Yılmaz, her ikisi de Merkez Bankası'nda önemli görevler yaptılar. İşin hangi boyutlara geldiğini, zombi şirketler diyor, dikkatinizi çekerim. Zombi şirketlere mi gitmiş olabilir diyor. Bu fecaat. Yani eğer bu gerçekse, mesela bu iddia doğrulanabilirse hakikaten altından kalkılamaz bir durum var. Ama diyeceksiniz ki altından kalkılamaz ne oldu ki memlekette son 20 yılda, bana bir tane söyle. Söylemiyorum maalesef. Her şeyin altından kalkıldı. Pamukova'da tren kazası oldu. Onlarca insanımızın hayatı yok oldu. Bir tek kişi görevden alınmadı. Bir tek kişi, bir tek yönetici görevden alınmadı. Çorlu'da tren kazası oldu. Bir tek yönetici görevden alınmadı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Sultanahmet'te, Kızılay'da, İstiklal Caddesi'nde bombalamalar oldu. Bir tek kişi görevden alınmadı. Hiçbir şey kale alınmıyor. Hiçbir şeyin gereği yapılmıyor. Bu da öyle olabilir. Burada da zombi şirketler varsa iş feci diyorum ya, hiçbir şey olmayabilir. Çünkü hesap verilemez, hesap sorulamaz bir evreden geçiyoruz. Gelsin bakalım. Elias Hanar Rahbani söylüyor Lübnan'dan size bu defa From the Moon. We'll be right back. Elias Rahbani ya da Elias Hanna Rahbani'den bir parça daha dinlettik size. Birkaç dakikamız var. Önce bir ses kaydı dinleteceğim. Ses kaydını lütfen dikkatle dinleyiniz. Türkiye hani bugün nasıl bu duruma geldi diyorsanız, geçmişte de aşağı yukarı bu durumdaydık. Yani hani böyle geçmişimizi çok böyle cilalayacak halimiz de yok, onu söyleyelim. Bunu da ses kaydı size zaten söyleyecek. Belki biraz abartılı ileri bir yorum gibi gelebilir ama Türkiye maalesef erginleşme, olgunlaşma, modernleşme, muasırlaşma yolunda çok yavaş ilerleyen bir ülke. Fena değil, iyi bir yere doğru geldik ama şu son 20 yılda hızımız iyice kesildi. Ondan önce de çok hızlı koştuğumuzu söyleyemeyiz. Dün bir tweet atılmıştı. O tweete ben de bir yanıt verdim. Tweet şöyleydi. Diyor ki bir hanımefendi, evde yapılan rakı kaçak oluyor. Peki diyor, evde yapılan salça, turşu, mantı, tarhana, erişte neden kaçak olmuyor diye sordu. Ben de altına yazdım. Dedim ki evde yapılan çocuk da keza, o da kaçak. Yapmamak lazım. Hakikaten evde yapılan rakıya, şaraba, liköre, biraya nasıl kaçak muamelesi yaparsınız? Siz şaraba %225 vergi koymuşsunuz. Ondan sonra insanlardan özveri bekliyorsunuz. Gelirinizin önemli bir bölümü içki ve sigaradan, yani akşamcılardan ya da eyyamcılardan, ama siz onları insan yerine koymuyorsunuz. Geliyor Profesör Doktor Celal Şengör'ün çok eski bir kaydını dinleteceğim. Sonra üzerine konuşacağız, sonra habere gideceğiz.
Bugünkü Türkiye'de elitizm algısıyla kapatalım mı hocam? Siz diyorsunuz ki Türkiye bugün bu haldeyse elitizmi anlayamamış olması, elitlere sanki böyle halk düşmanıymış muamelesi yapmasının çok alakası var bu durumda.
Efendim, Türkiye'de bugün çok büyük bir kavram kargaşası yaşanıyor her konuda. Türkiye, ben bunu birkaç kere dile getirdim. Hatta bir yüzden hakkımda suç duyurusunda bile bulundular. Bilgi düzeyi çok çok çok düşük bir ülke. Yani ben Türkiye kadar bilgi düzeyi düşük ülke görmedim, açık söyleyeyim. Bu kadar yer dolaştım ama Türkiye gibisini görmedim. Yani bugün bir İran'a git, İran'daki adam kendi kültürünü iyi bilir. Yani ben Hayyam'ın 3-5 rübaisini şak diye ezbere okuyamayan jeolog görmedim, İranlı. Adam kendi kültürüne hakim. Ve onun için çok uzun yıllar, yani bu şeyler, Hümeyni takımı gelene kadar İran Jeoloji Servisi bizim metadan falan çok daha iyiydi.
Ben hocam geçenlerde anayasanın ilk 3 maddesinden birini söyle dedim. Söyleyemeyen bir hukuk fakültesi mezunuyla tanıştım.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buna benzer o kadar çok şey var ki, ya Kıbrıs'ta askerlik yaptım deyip Kıbrıs'ı Karadeniz'e zanneden adam televizyondaydı ya. Yani Türkiye'de eğitim tamamıyla iflas etmiştir. Ben hep diyorum, Türkiye'de bir tane üniversiteyim. Bir tane, tek bir tane.
Tıp eğitimi biraz daha iyi değil mi hocam? Hala?
Hayır, değil felaket. Evet.
Profesör Doktor Celal Şengör'ün bir kaydını dinlettik size. Üzerine yorum yapmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Ve habere gidiyoruz. Haberden sonra çok üzerinde çalıştığım, hafta sonu çalıştığım bir konu var. Onunla ilgili bahsedeceğim. Ondan bahsedeceğim. Diş macunları, diş fırçalarıyla ilgili bir ithalat serbestisi getirdiler. Neden getirildiğini, niçin getirildiğini biraz bir parça araştırdım ve onları sizinle paylaşacağım. Aynı tas, aynı hamam. Lütfi Elvan bizi hayal kırıklığına uğratıyor maalesef.
Ali Çağatay'la Seyir Hali devam edecek. Memleketin ve dünyanın hali, ekonominin, medyanın, siyasetin, kültürün ve sanatın hali, kısacası hayatın her hali Ali Çağatay'la Seyir Halinde. Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a RSFM'de. Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
Evet, 28 Şubat'ı es geçmeyelim. 28 Şubat'ı geride bıraktık. Üzerinde çok şey yazılıp çizildi. Hala da yazılıp çizilecek şey var. Hala karanlıkta kalan noktalar olduğunu da biliyoruz. 28 Şubat'la ilgili olarak o dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in yine o döneme ait bir ses kaydını dinleteceğiz. Sonra üzerinde birkaç cümle konuşup meşhur diş macunu ve diş fırçası meselesine geçeceğiz. Hakikaten diyeceksiniz ki evet, Türkiye'de işler düzelmeyecek. Galiba düzelmeyecek diyeceğiniz şeyler anlatacağım size.
O dönemde askeriye habire briefing veriyor. En son savcılar ve hakimleri çağırdılar. 8 dakika hakimlerimiz, savcılarımız o briefingi ayakta alkışladı. Sonra dendi ki valiler çıkarılacak. Ben de o zaman dedim ki valiler çağrılabilir. Valilerden giden olursa, kaç kişi giderse bu 81 ilin 81 valisi gider, hepsine çağırır. Valiler çağrılamadı. Bunun üzerine o masada işte söyleyin o hanıma şeklinde malum tehdit yapıldı.
Evet, 28 Şubat'ta bir briefing veriliyor, devlet briefingi. O briefinge valiler çağrılıyor. İçişleri Bakanı da diyor ki valiler gidemez diyor. Dolayısıyla ayağını yere basarak o dönem olduğu gibi bugün de arkasında durabiliyor. İşte bize böylesi şeyler lazım. Dün dündür, bugün bugündür değil. Dün nasılsa bugün de öyle düşünebilen ya da öyle hareket edebilen, hareketlerinin, davranışlarının, sözlerinin arkasında durabilen insanlara ihtiyaç var. Yanlış da olsa arkasında duran insanlara ihtiyacımız var. Yanlış da olsa diyorum, çünkü herkes yanlış yapabilir. Ama dün öyle, bugün böyle dediniz mi, o zaman iş karışıyor. O zaman iş başka bir noktaya doğru gidiyor. Şimdi Türkiye'nin acaba bilimsel, entelektüel altyapısı bu kadar zayıf mı ki diye düşünüyor olabilirsiniz bu anlattıklarımızdan sonra. Biraz önce Celal Şengör'ü dinlettik. Haklı olduğu noktalar var ama Türkiye aslında o kadar bomboş bir ülke değil elbette. Türkiye'nin müthiş bir entelektüel sermayesi var. Bu entelektüel sermayeyi sadece harekete geçiremiyoruz. Entelektüel sermayeye yol açmıyoruz, onu kullanmıyoruz. Ona fırsat tanımıyoruz. Fırsat tanıdığımız takdirde Türkiye pek çok şeyi yapabilecek güçlü bir ülke. Tıpkı bugün yurt dışına gidip oralarda dünyaya nam salan önemli insanlarımız olduğu gibi. Eğer onlar burada olmuş olsaydı aynı kaderi paylaşmayabilirlerdi. Hani coğrafya kaderdir tartışması gibi gelebilir size. Onun için bir İçişleri Bakanlığı'nı arar mısın? Evde yapılan rakı kaçak, evde yapılan çocuk da kaçağa giriyor mu? Ona göre hareket edelim yani, neyse. Biz kurallara uyan bir ülkenin vatandaşlarıyız. Hafta sonu İstanbul Ticaret Odası'nın 2007'de düzenlediği Türkiye 1. İktisat Tarihi Kongresi. İktisat Kongresi değil, dikkatinizi çekerim. İktisat Tarihi Kongresi tebliğlerini şöyle bir gözden geçirdim. Orada tanıdık bir isme rastladım. Cevdet Yılmaz. Cevdet Yılmaz eski Kalkınma Bakanı, AK Partili. Şu anda da AK Parti Ekonomik ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu. CV'sini daha önceden de biliyorum. Çok müthiş, çok başarılı bir CV'si var. Yani buradan memleketine kadar yol olabilecek bir CV'si var. O kadar güçlü bir birikimi üzerinde barındırıyor. Almanya'daki işçiler ve onlarla ilgili bir tebliğ kaleme almış. O tebliği size özetlemeye çalışacağım. Upuzun bir tebliğ ama çok özet geçmeye gayret edeceğim. Türkiye'den Almanya'ya işçi göçüyle başlıyor ve bu göçün Türkiye'ye kazandırdıkları ya da kaybettikleri üzerine bir yorumda bulunuyor. Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce İtalya'dan, arkasından İspanya'dan, sonra Portekiz'den, sonra Yunanistan'dan, sonra Yugoslavya'dan, sonra da Türkiye'den işçi almaya başladı. 1950'li yıllardan itibaren Almanya İtalya'dan almaya başladı. İtalya'dan gidenler orada hem nitelikli işçi statüsüne geldiler, hem girişimci oldular. Birikimlerin ülkelerine dönerek yinelediler. Bugün Almanya ve İtalya makina üretiminde yarışan iki ülke konumundadır. Eğer bugün İtalya Almanya ile makina üretiminde yarışıyorsa, bu İtalya'nın Almanya'ya gönderdiği işçileri sayesindedir. Oradaki entelektüel sermayeyi hemen devşirdi ve kendine monte etti. Benzeri bir durum İspanya için de geçerli. O da belli alanlarda o entelektüel sermayeyi kullandı. Yunanistan bizim gibi, o da çok kullanamadı. Türkiye 1960'lı yılların ortasından itibaren Almanya'ya işçi göndermeye başladı. 1961'de 6800 kişi gitti. 1965'te 132 bin. 1970'te 469 bin. 1975'te de 775 bin kişi oldu Almanya'ya giden işçi sayısı. Sadece Almanya. Almanya'nın arkasından Belçika, Hollanda, Norveç, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde kontenjanı açtılar ve kendi açıklarını kapatmak için, çünkü dünya savaştan çıkmış, çalışabilir nüfus az ve bazı işlerinde o ülke vatandaşları tarafından yapılması istenmiyor. Yani birinci sınıf Almanlar işte o işleri yapmak istemedikleri için Türk işçiler ya da yabancı işçiler gitmeye başladı. Almanya bu sayede İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden ayağa kalkıp dizlerinin üzerinden koşmaya başladı. Bu sayede Türk işçilerinin bunda büyük bir emeği var ve sanayileşme hızını artırdı. Türkiye Almanya'ya gönderdiği işçilerin 775 bin idi en son sayı. Sonra şu anda Almanya'da 3,5 milyon Türk var. Toplam Avrupa'daki Türk popülasyonu da 5,5 milyon civarında. Türk işçilerin oradaki birikimleri şöyle kanalize edildi. Kalkınma kooperatifleri kuruldu işçilerin köylerinde. O paralar oralara aktarılmaya çalışıldı. Sonra o kalkınma kooperatifleri tabela kooperatifleri olmaktan öteye gidemedi. Bunun dışında ne oldu? Bunun dışında işçi paraları Kombassan, Yimpaş, İttifak Holding, Endüstri Holding ve İhlas gibi, onu da saymak lazım, holdinglere aktarıldı. Oralara para devşirildi. Bir tür kumpas ortaya çıktı. Bir hesap var. Yine o bildiride geçiyor. Oradan alacağım. Diyor ki 190 bin işçi, Cevdet Yılmaz'ın bildirisinden alıyorum, 52 holdinge 10 yılda 5 milyar euro para kaptırdı ve bir kuruş geri alamadılar. Bir kuruş geri alamadılar. Geldiğimiz noktada Türk işçisi hem sermayesini kaptırdı hem Türk işçisinin birikiminden yararlanamadı. Aynı süreçten geçen İtalya ülkesini Almanya'yla yarışan, makine üretiminde Almanya'yla yarışan bir ülkeye dönüştürdü. İspanya Avrupa'nın en önemli güçlü ekonomilerinden biri durumuna geldi. 6. 7. ekonomi durumunda. Yunanistan ve Portekiz için aynı şeyi söyleyemeyiz. Oralarda farklı durumlar söz konusu. Hem nüfus bakımından Yunanistan küçük bir ülke, Portekiz de öyle küçük bir ülke. Oralarda aynı şey olmadı. Ama Türkiye pekala bu süreçten çok karlı çıkabilecek iken çıkamadı. Çünkü ne giden işçinin gönderdiği paraya sahip çıkabildik, istismar ettik, çarçur ettik, buharlaştırdık, ne de onların birikimine önem verdik. Halbuki giden işçilerin hepsi Volkswagen, Audi fabrikalarında ve beyaz eşya fabrikalarında çalışıyorlardı. Bu fabrikalardaki aldıkları eğitim ya da görgüyü Türkiye'ye aktarmaları halinde Türkiye otomotivde, beyaz eşyada, makinede, her türlü şeyde bir numaralı ülke haline gelebilirdi. Gelemedik. Biz sadece işçimizin parasını çarçur etmekle meşguldük. Şimdi paramızı sadece o zaman mı çarçur ediyoruz derseniz, tabii ki değil. Şimdi size geldi. Hazırsanız haberi paylaşacağım. Ticaret Bakanlığı, bunu Lütfü Elvan'a mal ettim ama sorumlusu o bence. Elbette Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanı ama Lütfü Elvan'dan geçmeden böyle bir karar yürürlüğe giriyorsa orada sorgulama hakkımız var. Şöyle bir tebliğ yayınlandı Ticaret Bakanlığı'ndan. Tarife kontenjanı, diş fırçaları için ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için 6.289.000 adet olarak, her bir dönem için 6.289.000 adet diş fırçası ithalatına izin verildi. Bu kararı okuyunca şöyle düşündüm. Dedim ki herhalde Türkiye'de diş fırçası üretimi yeterli değil. Ya da diş fırçası çok yüksek fiyatlarla satılıyor. Fiyatı dengelemek için yaptılar. Hemen baktım, birkaç kişiyle konuştum bu konuyu bilen. Sektörden birkaç yetkiliyle, konuyu iyi bilen. Türkiye diş fırçası üretimi konusunda kendi kendine yeterli bir ülke. Hatta ihraç kapasitesine sahip bir ülke. Ayrıca Türkiye'deki üretilen diş fırçası fiyatları da dışarıdan gelen fırçalara göre daha ucuz. Peki neden ithalat yapmışız? Şunun için yaptık. Türkiye'de yerli üretilen 3-4 tane önemli marka var diş fırçası. Bir tanesi Difaş, yıllardır üretim yapıyor. Öteki Banat, öteki de İdeal Plastik adı altında yapıyor. BİM için üretiyor. 3 tane büyük marka. Bu 3 büyük markanın toplam üretimi Türkiye ihtiyacının tamamını karşılıyor. İhracat yapabilecek kadar da bir fazlamız var. Ama ve lakin Türkiye'ye diş macunu ithal eden ya da diş macunu üreten Türkiye'de yabancı tekeller kimler bunlar? Unilever, Procter & Gamble, Henkel gibi uluslararası trustler böyle bir hak talep ediyorlar. Biz size diş macunu yapıyoruz, diş macunu ithal ediyoruz. Diş fırçası konusunda pazarımızı kestiniz. Bize bu pazarın kapısını açın dediler ve açtılar. Ticaret Bakanlığı da bunu açtı. İşte Signal, İpana, Colgate, yani bazıları bu markaların bazıları Türkiye'de yerli lisansla üretiliyor ama patent hakkını yabancılara vermek kaydıyla bazıları da dışarıda üretiliyor ve ithal ediliyor. Bu ürünler için biz daha önce attığım bir tweet'i de buldum bu arada. 23 Ekim 2019'da Türkiye 2018 yılında 62.4 milyon dolarlık diş macunu ithal etmiş. Diş macununda da dışa bağımlı bir yapı sergiliyoruz. Oysa diş macunu çok basit yapılabilecek bir şey ama işin içine Unilever, Procter & Gamble, Henkel gibi devler, Johnson & Johnson gibi devler karışınca bizim şakülümüz kayıyor. Endazemiz bozuluyor maalesef. Buna çanak tutuyorlar. Şu anda Türkiye kendi kendine yeterli, diş fırçası üretiminde yeterli ihracat yapabilme kapasitesine sahip. Ayrıca dışarıda ithal edilen ürüne göre daha ucuz satıyoruz ama buna rağmen bir takım firmaların talebi üzerine onlara ithalat serbestisi veriyoruz. İşte geldiğimiz nokta bu. Bu noktadan ileriye doğru gitmemizi sağlayacak ne var? Diş macunu ile ilgili geçmiş yıllarda şöylesi bir habere imza atmıştım. Çok uzun yıllar önce, 80'li yılların ortasında. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Yılmaz Bilgin, profesör, yardımcısı da Eser Cilasun idi. Eser Cilasun, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Uğur Cilasun'un eşi. Uğur Cilasun da eski TRT spikeri Zafer Cilasun'un kardeşi. Böyle güzel bir aile, öyle söyleyeyim. Bir demet için gittim. Yılmaz Bilgin bana aynen şöyle dedi. Aslında dedi Ali Bey, sağlıklı diş için diş macununa gerek yok biliyor musunuz dedi. Öyle mi dedim? Peki neden biz diş macunu kullanıyoruz? Öyle işte dedi. Yani pazar öyle istiyor. Normalde iyi bir fırçayla günde 3 kez dişlerinizi temizlediğiniz takdirde diş macununa gerek yok dedi. Yazayım mı dedim bunu? Vallahi yaz ama dedi, hem seni hem bizi üzerler dedi. Yazdım. Ertesi gün Necat Bey, Necat Eczacıbaşı, ona Necat Ferit diyorlardı, Allah rahmet eylesin. Necat Ferit demelerinin sebebi de damat Ferit'ten geliyor. Yani bir eşleşme yapıyorlar. Nasıl bir eşleşme olduğunu tahmin ettiniz herhalde. Necat Bey çok kızmış bu habere. Ve bu haberle ilgili olarak hani düzeltme falan istemediler. Çünkü ortada bir gerçek var. Ama sektör çok rahatsız oldu bu haberden. Sağlıklı diş için diş macununa gerek yok. Hakikaten de gerek yok. Bugün de söylüyoruz. İyi bir fırçayla ağzınızı günde 3 defa fırçalarsanız suyla, bol suyla hiçbir şeyiniz kalmaz. Diş macunu gereksiz bir kullanımdır bence. Tabii burada Necat Eczacıbaşı'nın hakkını teslim etmek lazım. Olayda sinirlendi ama Necat Eczacıbaşı Türkiye'ye çok önemli değerler kazandırmış bir insan aynı zamanda. Gerçek bir aristokrattı bence. Aristokratla burjuva arasında bir fark var, onu işaret edeyim isterseniz müsaadenizle. Aristokrat atadan, dededen, babadan gelenekleri de olan ve geleneklerle birlikte büyüyebilen, onları hayata geçiren, içselleştiren kişidir. Zenginliği görgüseldir aynı zamanda. Görsel değildir. Yani gösterişe dayalı değildir. Burjuva ise sadece sonradan para kazanmış insandır. Bir görgüye sahip değildir. Bir kültürü yoktur. Hatta veyahut da para harcama kültürü dahi yoktur. Mesela burjuvaya örnek isterseniz söyleyeyim. Mehmet Cengiz mesela bir burjuvadır. Necat Eczacıbaşı bir aristokrattır. Bir aristokratla bir burjuva arasındaki temel fark ne derseniz şöyle. Bir aristokrat örneğin babasının resmini yaptırmak için bir ressama gider. Der ki babamın bir resmini yapar mısın? Ressam da yapar, getirir. Ne kadar ödemem gerekir der. Şu kadar öder ve gider. Alır babasının resmini oraya koyar. Bir burjuva da babasının resmini yaptıracağı zaman şöyle yapar. Ressamı çağırır. Bana babamın resmini yapar mısın der. Ressam gider yapar. Resim gelir. Der ki bu babama hiç benzememiş. Sen bu resmi yeniden yap. Gider. Ya babam boyu bu kadar kısa değil. Sen nasıl çizmişsin? Biraz uzun çiz. Gider tekrar. Geri. Babamın kaşları öyle değil bak. Bak ben sana göstereyim bak babamın kaşları. Babasının kaşını yeniden çizdirir. O resim 5 defa gider gelir. Geldiği zaman da 5. defanın sonunda. Kaç para der? Şu kadar. O kadar olmaz. Ne? Şu kadar. Pazarlık yapar. İşte aristokratla burjuva arasındaki fark bu. Necat Bey, Allah rahmet eylesin, bir aristokrattı. İçselleştirmişti her şeyi. Türkiye'de çok şey kazandırdı. Bu kötü örneği vererek kendisini zemmettiğimi düşünmeyin sakın. Asla öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ama aristokratla burjuva arasındaki farkı anlamak için bu örneği vermek durumunda kaldım. Ne demişti? Diş Hekimleri Birliği Başkanı Yılmaz Bilgin. Sağlıklı diş için diş macununa gerek yok. Bunu uygulamadığımız gibi bir de diş fırçası üreten ülke dışarıdan diş fırçası ithaline gümrüksüz izin veriyor. Sadece birkaç tane tekelin çıkarları için. Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Johnson & Johnson gibi aklımıza daha şu anda gelmeyen pek çok Bodrum'dan Hale, Marmaris'ten Jale, Sivas'tan Lale Hanım'a bir parça gönderiyoruz. Şimdi geliyor Elias Rahpani söylüyor. I love you Lina. Evet, Elias Hanna Rahpani'den parçalar dinletiyoruz size. Bir parça daha var elimizde, onu da sona sakladık. Şimdi Maltepe'deki grev dün anlaşmayla sonuçlandı. Sendikayla belediye arasında toplu sözleşme görüşmesi imzalandı. Ancak işçilerin kendi aralarında yaptıkları anket, daha doğrusu çalışanların yaptıkları oylama sonucu anlaşmanın kabul edilmemesi yönünde de bir prensip kararı var. Bu prensip kararı neye yol açacak? O da dahil olmak üzere her şeyi konuşacağız. Telefon attığımızda Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç var. Ali Bey hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Şimdi hayırlı olsun diyelim mi? Durum nedir? Bizi bir aydınlatın. Son geldiğimiz nokta hem detayları konusunda 4700 lira giydirilmiş ücretle anlaştığınızı biliyoruz en son. Yani bildiğimiz var, bilmediklerimiz var. Bilmediklerimizi de bize anlatırsanız seviniriz. Buyurun efendim.
Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, aslında hayırlı olsun diyebiliriz. Çünkü sonuçta yaklaşık 6 aydan bu yana devam eden toplu iş görüşmeleri vardı.
Evet.
Aşağı yukarı 80 küsur maddeden 57'ye yakın maddesini anlaşmıştık grevden önce.
Evet.
Ama bu son maddeler, yani maddi konuları içeren maddelerle ilgili anlaşma son haftaya kaldı. Dolayısıyla son hafta yaptığımız görüşmelerde de sendika temsilcisi arkadaşlarımız Türkiye'de gelinen koşulda karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik kriz nedeniyle enflasyon değerlerine baktığımızda emekçi kardeşlerimizin, işçilerimizin evine ekmek götürmekte, ev halkının, diğer fertlerin yaşam koşullarını düzeltmekte zorlandıklarını bize çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Zaten biz de bunu biliyoruz. Sonuçta çünkü uzayda yaşamıyoruz, hep beraber yaşıyoruz.
Tabii. Bu
ülkede. Dolayısıyla Maltepe Belediyesi olarak bizim geçmiş dönem, yani geçen yıl verdiğimiz ücretler 3.500-3.700 bandındaydı net. Yani her işçi arkadaşımıza verilen miktar.
Evet.
Bunun tabii bu koşulda yeterli olmadığını söylediler. Ancak biz de Maltepe Belediyesi olarak pandemi nedeniyle özellikle de son bir yıl içerisinde gelirlerimizde müthiş bir düşüşün olduğunu, dolayısıyla inşaat piyasasının zaten donduğunu, durduğunu söyledik. Dolayısıyla İller Bankası'ndan, yani hazineden de yerel belediyelere, bütün belediyelere kastederek söylüyorum, gelen aylık yardımın da azaldığını, kesintilere uğradığını, dolayısıyla belediyelerin de kasalarının boş olduğunu ifade etmeye çalıştık. Arkadaşlar %40 gibi bir zam talep etmişlerdi bizden. Böyle bir zamı belediye olarak bizim karşılamamız mümkün değil dedik. Yani bu, çünkü bugün imzalasak bile sözleşmeyi bir ay sonra ödeyemeyeceğim zaman yine karşı karşıya geldi, yine grev olacaktı. Arkadaşlar da ondan bir tabii yasal prosedür vardır. Greve çıkma sürecine yansıtan bir süreç. Onlar da geçtiğimiz pazartesi günü akşam 12'ye kadar anlaşma sağlanınca Türkiye'de son dönemlerde unutulan bir anayasal haklarını ilk defa kullanma şansı elde ettiler. Yani yıllar sonra ilk defa bir grev dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Tabii bu arada özellikle de sizin aracınızla bu grev süresi içerisinde bizi yalnız bırakmayan Maltepe halkına özellikle de çok teşekkür ediyorum. Maltepe halkım hem greve çıkan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, emekçilerimize saygı duyduklarını ifade ettiler. Hem de ilçesine, sokaklarına sahip çıkarak özellikle de Maltepe'li kadınların sokak aralarında kendi çöplerini toplaması da bizim için büyük bir anlam ifade ediyordu. Bir önceki gün Genel İş Sendikası'nın genel merkezindeki arkadaşları da Maltepe'ye geldiler. Uzun görüşmeler yaptılar kendi işlerinde. Şube başkanlarla görüştüler. Şube başkanına bağlı temsilcilerle görüştüler. Onlar da Türkiye'nin koşullarını bize anlattılar. Biz de onlara anlattık. Biz bütçemizi yalın bir şekilde masaya koyduk. Bunu ödeme şansımızın olmadığını, bize çok büyük bir rakam olduğunu. Dolayısıyla onlar da kendi aralarında yaptığı değerlendirmeden sonra Genel İş Genel Başkanı bu sözleşme artık bu haline gelmiştir bazı düzeltmeler yapılarak 4.700 lira net de her şey dahil bir bütçeyle anlaşmış olduk. Emekçi arkadaşlarımıza bunu aktardılar. Anlaşma yapıldığı sırada bir oylama yapıldı şantiyede. Ama bu oylama tabii açık bir oylama yapıldı. Aslında orada tam koşulları yerine getirmemişti. Ortam biraz da gergindi. Orada bir hayır çıktı. Ama bu hayırın artık bir kıymeti yok. Çünkü zaten toplu sözleşmesi imzalanmıştı. Orada bir prosedür yerine getirdi. Sendika temsilcisi arkadaşlarımız kendi arkadaşlarına danışmak istediler. Biz de biliyoruz ki Türkiye koşullarında bu parada yeterli değil. Biz de biliyoruz. Ancak baktığımızda belediyenin de bütçesi yeterli olmayınca elimizdeki ekonomik bütçeyle böyle bir sonuca ulaştık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Daha güzel şeyler olabilirdim ama ne yazık ki bütçemiz bu kadardı. Biz de Maltepe Belediyesi olarak bu pandemi sürecinden son bir ülkede bir gün olsun emekçi arkadaşlarımızın maaşlarını sektirmeden ödedik. Çünkü bizim için onların alın teri çok önemliydi. Bu pandemide sokakta, karda, kışta, yağmurda hep onlar yanımızda oldu. Maltepe onlar anlattılar. Ama onlar da görüyorlar ki bütçemiz yeterli değil. Dolayısıyla böyle bir süreçte el sıkışmış olduk.
Peki. İki sorum var. Birincisi bu sandık oylaması geçerli olacak mı? Yani o ne ifade ediyor? Hukuken bir geçerliği var mı? İki, işçiler ne zaman işbaşı yapıyorlar? Yaptılar mı ya da?
İşçiler dün akşam başladı kısmen. Yani sokak süpürmeleri karanlık olduğu için başlamadı. Ancak çöp toplamaya kamyonlar ve emekçi arkadaşlarımız çıktılar dün akşam. Bunu sabahtan itibaren bütün arkadaşların mesailerin başında orada bir sıkıntı görülmüyor. Bu oylama şöyle, yani sonuçta sendika temsilcisi arkadaşlarım şantiyede diğer arkadaşlarım da birlikte çalışıyorlar. Bir nabız tutma olarak düşünelim. Yani yasalda bir geçerli olmayan ama sonuçta emekçi arkadaşlarım bu işten memnun değilmiş şeklinde bir sonucu ortaya çıkarır. Bu tabii sendika genel merkeziyle şube arasındaki bir konu. Biz oraya girmiyoruz. Onların kendi arasında süreci nasıl işlettiklerini, neden böyle bir şey gerektiğini bilemem. Ama sonuçta dün imzalandı ve genel iş kendi sayfasında açıklama yaparak artık grev kalkmıştır dedim. Bu süreci bundan sonra hep birlikte kol kola götüreceğiz inşallah.
Evet, hayırlı olsun diyelim. Hem işçiler adına, hem belediye adına, hem Maltepe halkı adına. Umarız işçiler daha iyi haklara kavuşurlar. Tabii şunu biliyoruz, elbette belediyeler, özellikle muhalefet belediyeleri bu dönemde hem İller Bankası ödeneklerinin kaynaktan mahsubu, hem ödeneklerinin zamanında verilmemesi ya da kaynak tahsisatı konusunda geliştirdikleri projelere karşı hem belediye meclislerinde ortaya çıkan durum, hem Büyükşehir Belediyesi'nde ortaya çıkan, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ortaya çıkan durumlar nedeniyle çok rahat değiller. Yani elleri kolları biraz bağlı.
Evet.
Bunları aşabileceğinizi düşünüyorum. Yani gelir kaynaklarınızı artırıcı bir şey var mı kafanızda? İşte şunu yapacağız ve yani bu sene...
Şu an için zor tabii, çünkü yani Maltepe bir turizm ilçesi değil, bir sanayi ilçesi değil, bir tarım ilçesi değil. Ama son dönemde Anadolu yakasında en fazla göç alan ilçelerimizin başında geliyor.
Evet.
Şu anda nüfusumuz 550 bine dayanmış durumda. Türkiye'nin 41-42 ilinden büyük bir ilçeyiz. Demin çok güzel bir şey söyledi. Yani son dönemde belediyelerin gelirlerinin de sıkıntı olduğunu burada. Ben çok net bir rakam söyleyeceğim bizi dinleyen
lütfen
arkadaşlarımızın, dostlarımızdan bilmesi için. Benim aylık giderim, brüt personel giderim, brüt 20 milyon.
Evet.
Bunu 12 ayla çarptığım zaman 240 milyon yapıyor.
Tamam.
Bu son verdiğim zamlar buna dahil, yani bir önceki yılı söylüyorum.
Tamam, peki. Tamam.
Şimdi diyeceksiniz peki geliriniz ne kadar? Belediyenin gelir ne kadar bir yıl boyunca toplamında? Bir önceki yılın rakamını söylüyorum, 310 milyon.
Evet.
Şimdi bu 310 milyondan ben bu 240 milyonu çıkardığım zaman geriye bana 70 milyon para kalıyor.
Yatırım için bu kalan 70, para bu.
Evet. Bu 70 milyonla bırakın yatırımı, Maltepe'nin sokaklarını süpürmeniz için, yani bu işçi arkadaşlarımıza bu parayı verirken aynı zamanda onların çalışabilir çöp toplayacak kamyonları da ihaleden almanız lazım. O ihalenin bedeli bile etmiyor.
Evet.
Dolayısıyla gerçekten yerel yönetimlerle ilgili bu dalga, bu defa demokratik haklarını tırnak içerisinde tekrar söylüyorum kullandığı işçi arkadaşlarımız. Ama bu yarın başka yerde dışa vuracak. Bu genellikle Türkiye koçlarına, bu arkadaşlarımızın kendi yaşamlarını sürdürmeleri zor, kabul ediyoruz. Ancak bir şey var ki, belediyede de para olacak ki belediye bu arkadaşlarımıza ödeyebilsin.
Elbette.
Bu tabii işçi arkadaşlarımızın suçu değil, bir belediye başkanının da hani kendi başına bir şey yaratma şansı yok. Ancak devlet desteğiyle olur, teşviklerle olur, yatırımlarla olur. Ama genel anlamda belediyelerde böyle bir sıkıntı var. Bunun çözülmesi lazım. İller Bankası'ndan gelecek olan hazine desteğinin kesilmemesi lazım. Bu örneğin şeylerde... SGK primlerinde bunlarda indirim yapılması lazım. Belediyelerden katma değer vergisinin alınmaması lazım. Bunlar sonuçta devletin bir cebine çıkıp öbür cebine giriyor. Ama belediye bunu ödediği zaman o zaman yatırımları yapamıyor, işçisine maaşını ödeyemiyor. Birçok belediye şu anda işçilerin maaşını ödeme noktasında zorlanıyor. Bunu çok açık dille ifade edebilirim efendim.
Harika. Bir cümleyle yanıtını verirseniz, bir izleyicimiz soruyor. Muhtemelen sizin seçmeniniz Şahin Ciga. Diyor ki, Maltepe Çarşı Yayalaştırma Projesi ne durumda? Bir cümleyle, eğer varsa somut bir şey.
İBB ile birlikte çalışıyoruz, bir alt geçit projemiz var. şu anda planlama aşamasında inşallah en kısa zamanda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'la birlikte temelini atacağız.
Harika. Peki başarılar diliyorum size Sayın Başkan.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Hem size hem işçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de buradan başarılar diliyoruz. Maltepe halkına da geçmiş olsun diyoruz. Çünkü çok sıkıntı çektiler bu dönemde. Peki teşekkürler. Evet, Maltepe'de sözleşme imzalandı. Grev sona erdi. Dün akşam itibariyle işçiler önemli ölçüde işbaşı yaptılar. Aylık net giydirilmiş olarak 4700 lira maaşla sözleşme bağlanmış durumda. Bundan sonra en azından işçilerin grev yapabilme haklarının ellerinden alınmadığı bir süreç olduğu için en başından itibaren son derece önemli bir sınavdı bu. Bu sınavın Türkiye'nin her yerinde sendikalaşmanın artırılması talebiyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Birkaç haber vereceğim. Şimdi İstanbul'da sahte Covid raporu hazırlayan bir şebeke yakalandı önceki gün. Şöyle, polis yaptığı çalışmanın ardından örgüt liderinin dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Gürcistan uyruklu NM olduğunu tespit etti. Bu NM'ye bir bakabilir misiniz Onurcuğum? Onur Bey. Bakabilir misiniz kendi arasında? Ben yayındayım, onlar kendi aralarında konuşuyorlar tabii, başka bir şey. Neyse, NM, Gürcistan uyruklu sosyal medya fenomeniymiş, dünya tanıyormuş, biz tanımıyoruz, çok ayıp bize. Örgüt yöneticisi Suriye uyruklu MT'nin ise, bakın örgütün elebaşı Gürcistan uyruklu, öteki de Suriyeli. Dolayısıyla örgüt bizden değil, yabancı kaynaklı, dış miraklı. Beyaz önlük giyip bu MT, Suriye uyruklu olan, doktor rolü yaparak Covid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta ve turizm acentası içerisinde burundan sürüntü örneği aldığı ama kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı ve bu da polis kameralarına yansıdı. Dolayısıyla bunun üzerine polis operasyon yapmaya karar veriyor. Suç örgütünün sahte Covid-19 test sonuçlarını online olarak karekod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla bir web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun karekodla doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği raporlarda Sağlık Bakanlığı'nın amblem başlıklarının gerçek bir raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin bulunduğu bildirildi. Rapor başına 150 ila 300 US dollars alıyorlarmış. Ben bu ekibi şey öneriyorum Onurcuğum, Dünya Sağlık Örgütü'ne, bunlar aşı da yapabilirler. Yani aşıyı bulabilirler. Hatta daha etkili bir aşı çıkarabilirler. Hemen ekibi toparlasınlar. Şeye doğru, Cenevre'ye doğru yola çıksınlar. Ben konuşuyorum Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'yla. Eğer şeyse, bir sakıncası yoksa bu arkadaşlar da başlasınlar. Çünkü aşı yapabilecek kadar donanıma sahipler. Her şeyi hazırlamışlar. Eksikleri sadece destek. O desteği de biz vermiş olalım. Myanmar'dan bir haber veriyorum size. Myanmar'da hafta sonu darbe gösterileri devam etti. Güvenlik güçleri gerçek mermilerle ateş açtılar ve 18 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Ülkede Yangon, Davao, Mandalay, Mieik, Bago, Pokukko ve başkent Naypyidaw'da yaşanan darbe karşıtı gösterilerde polisin sivillere göz yaşartıcı gaz, ses bombası, plastik ve gerçek mermilerle karşılık verdiği bildiriliyor. Myanmar'daki darbeden geriye dönüş yok. Amerika darbeyi darbe olarak tanınıyor. Çin darbe demiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, işte Bekir Pakdemirli'nin özür dilemeye hazırlandığı haber bu. Okuyorum şimdi. Şöyle, genetiği değiştirmiş bir mısırla 4 soya çeşidi ve ürünlerin hayvan yeminde kullanılmasına onay verdi. İzin 10 yıl süreyle geçerli olacak. Karara göre bakanlık, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Derneği iktisadi işletmesinin başvurusu üzerine AAD1 genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş mısır çeşidi, 9 mısır çeşidi ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılmasını uygun buldu. Birkaç güne kalmaz Orman Bakanı Bekir Pakdemirli özür diliyorum diyebilir. Özür dileyen bakan kervanına katılabilir. Sırada Turizm Bakanı var. Onun da en kısa zamanda özür dilemesini bekliyorum. Bu Hollywood yıldızlarını getirdi. Onun altından başka bir şey çıkacağını biliyorum. Biliyorum, bilgilerim var ama şu anda paylaşamıyorum. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi çıktı. Tabii kaynağı İstanbul, tahmin edeceğiniz gibi başka bir ülkeden bahsetmiyoruz. Bunlar, bu tür güzel haberler bizim ülkemizde oluyor. Başka ülkeye vermeyiz bu tür haberleri. Bu tür haberlerin bizim dışımızdaki ülkeler tarafından bilinmesi, anlaşılması ya da kavranması söz konusu olamaz. Haber şöyle, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerde yolda ikna edilerek sokakta çeviriyorlar. İngilizce eğitim seti almak ister misiniz diyorlar. Siz de tamam diyorsunuz. ve alıyorsunuz. Sonra 14 gün ücretsiz diyorlar size. 14 gün boyunca kullanıyorsunuz. 14. gün biter bitmez 15. günün sabahı size bir fatura gönderiyor. Diyor ki borcunuz var, bu borcunuzu ödeyin diyorlar. Bu da tüketici hakem heyetinin dikkatini çekti. Daha doğrusu oraya bir şikayet yapıldı. Tüketici hakem heyeti başkanı Aydın Ağoğlu bu yöntemi kullananların vatandaşları ikna edebilmek için özellikle sempatik gençleri seçtiğini belirterek dolandırıcılık yaptıklarını ifade etti. Yani sokakta sizi çevirdikleri zaman efendim İngilizce öğretim seti var. 14 gün bedava veriyoruz, 2 hafta kullanıyorsunuz, sonra beğenirseniz parasını ödüyorsunuz dedikleri zaman hemen sırtınızı dönüyorsunuz ve maskenizi takıp yürüyorsunuz. Asla bakmıyorsunuz. Ha öyle mi, şöyle mi, böyle mi, bir bakayım, ben bir hanıma danışayım sonra size haber vereyim gibi şeylere girmeyin. Bunlar bildik anlamda dolandırıcılık çerçevesinde. Bir başka haber var. Bu haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın dikkatine sunmak için okuyorum. Emine Hanım bu konularla çok yakından ilgilendi. Patara'da. Patara'nın dünya güzeli bir plajı vardır biliyorsunuz. Olağanüstü kumları olan bir plaj. Tıpkı Kleopatra'nın Mısır'daki plajı gibi. Yani hani oradan kumlar getiriliyor, hatırlayacaksınız. Patara plajında son birkaç ayda 5000 kamyon kum çekilmiş. 5000 kamyon. Okuyorum haberi. Sonra üzerinde konuşacağız. Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi. Özel Çevre Koruma Bölgesi dikkatinizi çekerim. Ova Mahallesi mesire yeri, ulaşım yolu üzeri ve etrafındaki çöp ve sera atıklarının toplanması, geri dönüşümü ile ilgili bir protokol kapsamındaki çalışmalarda sahilden binlerce kamyon kum çalınarak satıldığı iddiası operasyon konusu edildi. Hikaye neymiş? Hikaye şu. Çöpleri toplayacağız, sahili temizleyeceğiz, oradaki moğozları kaldıracağız diye ihale yapılıyor. İhaleye giren firma oradan kum kaldırıyor. 5000 kamyon kum, 5000. Okuyorum. Gözaltına alınanlar arasında MB, ET, TT, ODK, NU ve AU. Tabii isimlerin böyle yazılması da benim okumamda saçma bunu ama okudum artık, kusura bakmayın. Temmuz 2020'den itibaren 3000 ila 5000 kamyon arasında kumu çeşitli yollarla kullanıldığı öne sürülen çetenin üyeleri ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Hatırlı kişilerin yakınları olduğu belli. Buradan anlıyoruz. Patara'dan taşınan ve kamyonlarla satılan kumları bazı inşaat firmalarının reklamlarında zemin taşlarımızı Patara kumundan yapıyoruz diye sattıkları ortaya çıktı. Yani ayyuka çıkmış. Bütün Antalya, bütün Kaş, bütün Finike Yarımadası hepsi her yerde biliniyor. Ama kimse üzerine gitmiyor. Firmalar kapılarına ilan asıyorlar. Zemin kaplamalarımız Patara kumundan yapılmaktadır diye ilanlar var. Bunu kimse sormuyor. Kaymakam suçlu, vali suçlu, oradaki turizm müdürü suçlu. Birçok suçlusu var artık, yani hepsini saymıyorum. Devam ediyorum haberi. Bölgede açılan çok sayıda çukur ve bu çukurlara doldurulan atıklar nedeniyle etrafa kötü kokuların yayılması ve sivrisinek sorununun artması nedeniyle Ova Mahallesi sakinleri şikayetçi olmaya başladı. Mahalle sakinlerinden birçok isim kamyonu 125 liradan 2000 liraya kadar değişen fiyatlar arasında kum satışı yapıldığı yönünde. Mahalle de biliyor, herkes biliyormuş. Dikkatinizi çekerim. Ve fiyat aralığına, sprede bakın, 125 liradan 2000 liraya kadar tutturabildiğine satıyorlar. İfadelerde kum satın alan kişiler satın aldıkları kum miktarı, kime ne kadar ödeme yaptıklarını anlattılar sanıklar. İfadelere göre şüphelilerin Ova ve Kınık mahallelerinde boş veya kiraladıkları arazilere çıkardıkları binlerce ton kumu da satışa hazır şekilde stok yaptıkları da belirlendi. Okumuyorum haberin geri kalanını. 300 lira verirsen işte şu kadar veririz, 500 verirsen bu kadar veririz gibi böyle pazarlıklar dönmüş. Hepsi serbest, şu anda tutuksuz yargılanmak üzere. 5000 kamyon kum. Bütün Antalya, bütün Kaş, bütün Finike, bütün Finike Yarımadası, bütün Frigya, herkes biliyor ama maalesef kimse engel olamıyor. Komşular da, oradaki sakinler de, herkes bunun farkında. Çünkü 5000 kamyon bu gece gündüz ne zaman geçti, insanların bir dikkatini çekmiştir. Fakat yok. Neden Sayın Emine Erdoğan'ın dikkatine sundum bu haberi? Şunun için, Emine Erdoğan çevre konusundaki haberlerle ilgili, gerçek anlamda söylüyorum, çok samimiyetle ilgileniyor. Mesela Salda Gölü ile ilgileniyor. Orada tuhaf bir şeyler olduğu zaman o haberleri de paylaşacağım. Kendisinin dikkatine sunmak üzere. Burada da Patara sahilinde incelemeler yaptı. Oradaki karate kaplumbağaların yuvalarının onarılması ve oradaki kum zambaklarının endikasyonunun artırılmasıyla ilgili bazı çalışmalar yaptı. Ve Patara'nın antik kentinin su yüzüne çıkarılması ve restorasyonu sürecine de nezaret etti ayrıca. Bütün bunların yakın tanıyım biliyorum. Daha doğrusu gidip geldiğini biliyorum. Bu sebeple oradaki 5000 kamyonluk kum nakliyatını yapan kişilerin cezalandırılması için de buradan Sayın Emine Erdoğan'a çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir haber vereceğim. Cumhurbaşkanı hafta sonu bir tünel açılışına katıldı. Kızılcahamam Çerkeş Tüneli. Tünel 2,5 kilometre yolu kısaltıyor. 2,4 kilometre ve 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacakmış. Cumhurbaşkanı açılışta aynen şöyle söylüyor. Ulaştırma Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı karşısında Adil Kara İsmailoğlu online konuşuyorlar video konferans yoluyla. Diyor ki Adil Bey, asfalt da pek iyi gözükmüyor. Yüklenici firmayla konuşun diyor. Cumhurbaşkanı ihbar gitmiş. Çünkü Cumhurbaşkanı uzaktan asfaltı test edemeyeceğine göre bir ihbar var. O ihbarı orada dile getiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın da bir süre sonra özür dilemesini bekliyorum. Aileden gerçi kendisi ama olabilir. O da özür dileme kuyruğuna girebilir. Turizm Bakanı'ndan sonraki şey de o var. Beşinci sırada o girebilir. Bir içtihat kararı var Yargıtay'ın. İkinci el araç satışında kritik bir karar aldı. İkinci el araç satıyorsanız ve aracın kilometresi değiştirilmişse sizden habersiz, sizden önceki sahibi tarafından ya da aracı alıp pazarlayan şirket tarafından eğer kilometresi değiştirilmişse bundan siz de sorumlusunuz. Unutmayınız. Eğer aracınızın kilometre saatiyle oynanmışsa sizin tarafınızdan ya da başka tarafından alıcı tarafından şikayet edildiği takdirde gidip hesap vermek zorundasınız. Buna dikkatinizi çekiyorum. Amazon ormanları. Brezilya'da Amazon ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanların sosyal ağlarda satışa çıkarıldığı tespit edildi. Nereden? Facebook üzerinden okuyorum. Sadece Türkiye'de olmuyor. Jair Bolsonaro'nun ülkesi, faşist Jair Bolsonaro'nun ülkesinde de böyle şeyler oluyor. Hem de çok fazla oluyor. Haberi okuyorum, sonra bir müzikle veda edeceğiz size. Facebook'un alışveriş hizmeti veren Marketplace uygulamasında kullanıcıların karşısına çıkan satılık arsalardan bazıları 1000 futbol sahası büyüklüğünde. Sosyal medya devi Facebook yerel yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylese de arsa satışlarını kendi kararıyla engellemeye sıcak bakmıyor. Ancak Facebook kendi bünyesindeki satış alanında alıcıların ve satıcıların yasa ve düzenlemelere uygun hareket etmesi gerektiğini de ekliyor. Kendini kurtarmak için bölgedeki yerel halkın temsilcileri Facebook'u adım atmaya çağırarak yasalara uygun olmayan satışları engellemeye çağırdı. Çevre koruma örgütleri de Brezilya hükümetinin satışları durdurma konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi. Amazon ormanları 1000 futbol sahası büyüklüğünde alanlardan bahsediyoruz ve Facebook üzerinden pazarlanan doğal yaşam alanlarından bahsediyoruz. Dünyanın akciğerleri şu anda Facebook'ta satışa çıkmış durumda. Peki, bugünü de bitirdik. Birkaç haber daha vardı, onları paylaşamadım, kusura bakmayın. Çok hızlı gitmeye çalıştım ama son düzlükte biraz zamanımız yetmedi. Nefesim var ama zamanımız yok. O yüzden paylaşamıyorum, kusura bakmayın. Belki ilerleyen dakikalarda bir yerlerden okursunuz. Yani çünkü taze haberler, her biri duman üstünde tüten haberlerden bahsediyoruz. Size bugün Lübnan'dan Elias Han'la Rahbani'den müzikler seçtik. Biraz sonra Moonlight Melody gelecek. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.
Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi.